Sayfa 83. Tekrar ilerlemeye başladı. Paranoyak gibi davranıyordu ama başından geçenlerden sonra onu kim eleştirebilirdi ki? Bir kez daha Jimmy Cavanaugh'ı düşündü. Sırların birbiri üstüne yığıldığını düşündükçe bir uçuruma bakıyormuş gibi başı dönüyordu. Delirmek istemediği takdirde olanların üzerinde durmamalıydı. Her şeyi düzene sokmak için ileride bol bol vakti olacaktı. Şimdiki halde onun sadece harekete gereksinimi vardı ama 10 dakika sonra Shopville'daki kırım yine gözlerinin önünde canlanınca oyalanmak için radyonun düğmesini çevirdi. Hızın da yardımcı olacağını düşünerek gaz pedalını kökledi. Anında arabanın yokuş yolda hızlandığını hissetti. Bir ara dikiz aynasına gözü ilişince lacivert bir sahap gördü. Bunun aynı lacivert sahap olduğunu emindi. O hızlandıkça sahap da hızlanıyordu. Midesine bir şey düğümlenmişti. Sürücüler büyük hız yaparken kendileriyle önlerindeki araba arasında içgüdüsel olarak daha fazla mesafe koyarlar. Ama bu sahap hep aynı mesafeyi koruyordu. Beni geçmek istese sol şeride kayardı. Bu da yolcularının akıllarında başka bir şey olduğu anlamına gelirdi. Ben tekrar dikiz aynasına gözlerini dikerek arkasındaki arabanın ön camından içerisini görmeye çalıştım ama gölgelerden başka bir şey seçmek zordu. Sadece önde iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Amaçları neydi bunların? Ben dikkatini yine önündeki yola verdi. İzlendiğinin farkında olduğunu belli etmemeliydi. Ama adamlara izini kaybettirmesi gerekiyordu. Çür, çevresindeki karmakarışık yol yamağında buna bol bol fırsat bulabilirdi. Kendisi bile buraları son gelişinde yolunu kaybetmişti. Son dakikada 180 derecelik bir dönüşle 3 numaralı yola giren çıkışa saptı. Daha dar olan bu yol güneye St. Maurice'e gidiyordu. Birkaç dakikaya kalmadan dikiz aynasında çok iyi bildiği lacivert sahabı gördü. Arabayı hızlı süren ben, midesini ağzına getiren sert tırmanışlar ve ani inişlerle Malix'le Churvalde'nin kıyısından fırtına gibi geçti. Kaplaması bozuk yollara saptı ve buraları altındaki arabanın katlanamayacağı hızlarla aştı. Bozuk yüzeylerle Opel'in yorgun süspansiyon sisteminin savaşı arabanın titremesine ve zıplamasına yol açıyordu. Bir keresinde arabanın şasisinin yoldaki bir tümseye sürtündüğünü duydu ve çıkan kıvılcımları dikiz aynasında seyretti. Peşindekileri atlatabilmiş miydi acaba? Sahabı arada gözden kaybediyor ama bu uzun sürmüyordu. Ona gözle görünmeyen bir iple bağlıymış gibi er veya geç ortaya çıkıyordu. Ben boğazların duvarının içine oyulmuş bir dizi tünelden, kireç taşı yarların kıyısından ve derin uçurumları aşan eski taş köprülerden geçti. Dikkatsizce araba sürüyor. Giderek artan korkusu ihtiyatına baskın çıkıyordu. İzleyicilerinin sağduyusuna ve nefislerini koruma içgüdülerine güvenmek zorundaydı. Tek kurtulma şansı buydu. Bir tünelin dar ağzına yöneldiği sırada sahip birdenbire ok gibi atılarak önüne geçti ve tünele daldı. Ben şaşırdı. Sahip başka bir arabayı mı kovalıyordu acaba? Ancak kısa tünelden çıkmaya hazırlanırken civaların sarımsı ışığında olanı fark etti. Sahip 15 metre kadar uzağında dar yolda yatay olarak stop etmiş çıkışı tıkıyordu. Üstünde koyu renkli bir palto, başında da şapka olan sürücüsü bir elini kaldırmış ona durmasını işaret ediyordu. Bir barikattı bu. Derken ben arkadan başka bir arabanın geldiğini fark etti. Gri renkli bir Renault sedan. Daha önce de bu arabayı fark etmiş ama üzerinde durmamıştı. Her kimseler onlardan biriydi. Düşün lanet olası. Onu kıstırmak, tünelin içinde hapsetmek istiyorlardı. Tanrım, bunun olmasına izin veremezdi. Sağduyusu ilerideki engele çarpmadan önce frene basmasını söylüyordu ama normal koşullar değillerdi bunlar. Ben öyle yapacak yerde çılgınca bir dürtüye uyarak gaz pedalını kökledi ve Opel sedanı durmakta olan iki kapılı sahabın sol yanına çarptı. Sahabın hız yapması amaçlanmış bir spor araba olduğunu biliyordu ama 400 kilo daha hafif olması da olasıydı. Çarpışma sahabı yana fırlatmadan önce sürücüsünün yolun üstünden fırlayıp kaçtığını gördü. Ani yavaşlama benim onu zapt eden koltuk kayışının ve omuz askısının üstüne savrulmasına, gerilmiş materyalin de çelikten bantlar gibi etine saplanmasına neden olmuştu. Ama toslama aynı zamanda metalin korkunç bir gürüntüyle metale sürtünmesiyle geçebileceği kadar bir yol açmıştı. Ön tarafı kısmen çökmüş arabanın kiraladığı pırıl pırıl araca benzer yanı kalmamıştı ama tekerlekleri hala dönüyordu. Genç adam da arkasına bakmaya cesaret edemeyerek önünde açılan yolda sert bir uğultuyla uçmaya başladı. Birden arkasında bir silah şakırtısı duydu. Tanrım bitmemişti, hiç bitmeyecekti. Taze bir adrenalin akışıyla canlanan ben, tüm duyularının bir lazer keskinliğiyle arkaya odaklandığını hissetti. Tünelde arkasından gelen eski gri Renault da enkazın yanından geçebilmişti. arabanın yolcu tarafındaki penceresinden bir silahın dışarı uzandığını ve ona nişan aldığını ben dikiz aynasından görebiliyordu. Bir hafif makineli tüfekti bu ve birkaç saniye kalmadan aralıksız bir yaylım ateşine başladı. Kıpırda. Ben bir boğazı aşan eski taş köprüye doğru atıldı. Burası iki yönlü trafik akışına zor müsaade edecek kadar dardı. Birdenbire kof bir patlama sesi, arkasından da biraz ötesinde bir cam şakırtısı oldu. Dikiz aynası parçalanmış, mermiler arka camda sanki bir örümcek ağı çizmişti. Arkadakiler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Ben birkaç dakikaya kalmadan ölecekti. Birden bir şampanya şişesi mantarının patlamasını andıran bir gürültü oldu ve araba aniden yalpalayarak sola meyletti. Lastiklerden biri patlamıştı. Lastiklerine ateş ediyorlar, onu çaresiz bırakmaya çalışıyorlardı. Ben Hartman, sermaye yönetimindeki üst düzey yöneticileri 3. dünya ülkelerinde kaçırılma risklerine karşı eğiten ve onlara bir dizi karşı önlem talim ettiren güvenlik uzmanını hatırladım. O vakit bu eğitim onlara ne kadar gülünç ve yersiz gözükmüştü. Sakın arabadan inmeyin, temel kurallardan biriydi. Şimdi fazla bir seçeneği olacağı benzemiyordu. Tam o sırada bir polis sireninin tiz sesini duydu. Saydamlığı kalmamış arka camdaki kertikli bir delikten üçüncü bir aracın gri sedana yetişmekte olduğunu gördü. Tepesinde mavi bir ışık çakan, işaretsiz bir sivil arabaydı bu. Ben ancak bu kadarını görebildi. Araba modelini seçmesine olanak vermeyecek kadar uzaktaydı. Benim kafasının içi karıştı ama ateş durmuştu. Gri sedanın 180 derecelik bir dönüşle daracık banketin üstünden kayıp geçerek polis arabasını geride bırakışını seyretti. Renault ile içindekiler kaçmayı başarmışlardı. Ben arabasını taş köprünün çıkışına durdurdu ve şokla yorgunluğun etkisiyle başını arkaya dayayarak polis dayın gelmesini bekledi. Bir dakika geçti, sonra bir dakika daha. Genç adam başını arkadaki yola çevirdi fakat polis arabası da artık gitmişti. Harap olmuş sahip ise terk edilmişti. Ben yalnızdı. Etrafındaki tek ses arabasının motorunun homurtusu ve kalbinin hızlı atışlarıydı. Nokia'sını cebinden çıkardı, Schmidt'le arasında geçen konuşmayı düşündü ve bir karar verdi. Hovey ona, ortada bir sebep olmasa dahi seni 24 saat hapsedebilirler demişti. Schmidt de bunu yapmak için bir bahane aradığını açıkça belirtmişti. Polizeyi aramayı erteleyecekti, doğru dürüst düşünemiyordu zaten. Adrenalin düzeyi düştükçe panik yerin bir itikle yerini bırakıyordu, dinlenmeye gereksiniyordu. Enerji yüklemesine ve bir durum değerlendirmesi yapmaya ihtiyacı vardı. Harap Opel'ini motorunu zorlayarak sürdü. Yokuş bir yolda lime lime lastiklerin neden olduğu birkaç kilometrelik sarsıntılı bir yolculuğun sonunda en yakın kente vardı. Gerçekte buraya bir dorf, yani köy demek daha doğru olurdu. Dar sokaklarının iki yanında eski taş binalar yer alıyor. Bakımsız minik evlerin bittiği yerde yarı yerlerine kadar ahşap daha büyük evler başlıyordu. Birkaç ışık yanıyordu ama pencerelerin çoğu karanlıktı. Sokak fazlasıyla düzensizdi. Arabanın altı yere iyice yaklaştığından sürekli olarak parke taşları çarpıyor ya da onları sıyırıp geçiyordu. Dar sokak aradan çok geçmeden yerini bir ana caddeye bıraktı. Yolun iki yanında sivri damlı büyük taş evler ve arduvaz kiremitli sıra sıra binalar diziliydi. Ben tabelasında Rathaus Plus yazılı parke taşlı büyük bir meydana geldi. Burası belediye meydanıydı ve gotik stilinde eski bir katedral meydana hakim konumundaydı. Meydanın ortasında bir çeşme yer alıyordu. Ben daha eski yıkıntılar üstüne bina edilmiş ve binaların çeşitli mimari stillerin garip bir karışımı olan bir 17. yüzyıl köyünde bulunuyordu. Aynı meydanda katedralin tam karşısında bir 17. yüzyıl konağı göze çarpıyordu. Üstündeki tahta tabelada Altes Gebaut, yani eski bina diye yazılı olmasına rağmen kentteki öbür binaların çoğundan daha yeni gözüküyordu. Camları trizlerle bölünmüş, pencereleri ışıl ışıldı. Burası bir taverna, yiyecek ve içecek servisi yapılan ve insanların oturup dinlenebileceği ve düşünebileceği bir yerdi. Ben hurdasını kolay kolay görülmeyeceği eski bir çiftlik kamyonunun yanına park etti. Bacakları titriyor, vücudunu zor taşıyordu. Ayaklarını sürerek içeriye girdi. İçerisinin havası sıcak ve samimiydi. Dev bir taş şöminede yanan ateş havayı daha da ısıtıyordu. Lokal odun dumanı, kavrulmuş soğan ve kızarmış et kokuyor, insanın iştahını kamçılıyordu. Geleneksel bir İsviçre sütüblisi, eski model bir restorandı. Yuvarlak bir ahşap masa, Stammtisch'ti. Yani her gün gelip bira içen ve saatlerce iskambil oynayan müdavimlere ayrılmıştı. Çoğu çiftçi ya da işçi olan 5-6 adam ona düşmanca ve kuşkuyla baktılar. Sonra yine kartlarına döndüler. Odanın her tarafında yemek yiyen ve içki içen müşteriler göze çarpıyordu. Ben ne kadar acıktığını şimdi farkına varıyordu. Gözleriyle bir garson aradı ama kimseyi göremeyince boş bir masaya oturdu. Sonunda bir garson yaklaştı. Orta yaşın eşiğinde ufak tefek ve yuvarlak bir adamdı. Ben güvenebileceği doyurucu tipik İsviçre yemekleri ısmarladı. Fırında kızarmış patatesler olan rösti, geschnet zeltes yani kremalı bir sosun içinde parçadan etleri ve wiertel yani çeyrek litrelik bir sürahi yerel kırmızı şarap. Garson 10 dakika sonra kolunda dengelediği birkaç tabağı getirip masaya bıraktı. Ben İngilizce olarak ona geceyi geçirmem için bana iyi bir yer önerebilir misiniz diye sordu. Garson kaşlarını çattı ve tabakları konuşmadan masanın üstüne dizdi. Cam kül tablasını ve altes gebaut kibrit kutusunu bir kenara iterek uzun saplı bir kadehi koyu kırmızı şaraptan doldurdu. Belirgin bir çingene şivesiyle Langastov dedi. 20 kilometrelik bir alan içinde başka bir yer yoktur. Garson yolu tarif ederken ben rosteye saldırdı. Patatesler hafif, soğan lezzetli ve gevrek, özetle nefisliler. Genç adam bir yandan yemeğini yutarken sisten kısmen bulanmış pencereden dışarıdaki küçük park alanını gözlüyordu. Bir başka araba onunkinin yanına park edilerek görüşünü engelledi. Yeşil bir Audi'ydi. Benim kafasının içinde bir şimşek çaktı. Zürih'ten çıkışta A3'te yeşil bir Audi uzun bir süre arkasında olmamış mıydı? Böyle bir arabayı gördüğünü, kendisini acaba izliyor mu diye kaygılandığını fakat sonra hayal ürün diye bunu aklından çıkardığını anımsıyordu. Başını çevirince birisinin ona baktığını yan gözle fark eder gibi oldu. Ancak bakışıyla salonu tarayınca onunla ilgilenen bir tek kişi göremedi. Ben şarap kadehini elinden bıraktı. Benim asıl ihtiyaç duyduğum şey bir fincan acı kahve, şarap değil diye düşündü. Var olmayan şeyler görmeye başlıyorum galiba. Yemeğinin en büyük kısmını yemişti. Her şeyi rekor denebilecek kadar kısa zamanda mideye indirmişti. Şimdi yağlı patatesler ve kremalı soslar kurşun gibi midesine oturmuştu. Kuvvetli bir kahve ısmarlamak için bakışıyla garsonu aradı. Bir kez daha birisinin ona baktığını, sonra da bakışını kaçırdığını hissederek ürperdi. Soluna döndü. Oradaki çizilmiş tahta masaların çoğu boştu ama karanlık bölmelerde birkaç kişi vardı ve gölgede kaldıklarından yüzleri görülemiyordu. Hemen yanındaki oymalarla süslü tahta bar tezgahının da başında kimse yoktu. Üstündeki tek cisim çevirme kadranlı beyaz bir telefon aygıtıydı. Bir bölmede tek başına oturan bir adam kahve ve sigara içiyordu. Orta yaşlı birisiydi. Üstünde kahverengi deriden eski bir bombacı ceketi vardı. Kırlaşmış uzun saçları at körüğü biçiminde başının arkasına toplanmıştı. Ben onu daha önce gördüm, onu tanır gibiyim diye düşündüm ama nereden? Adam o sırada bir dirseğini masaya dayadı, öne eğildi ve başını avcuna yapıştırdı. Eli bu pozisyonda yüzünün yarısını gözden gizliyordu. Hareket hesaplanarak yapılmış gibiydi. Adam yüzünü saklamaya, bu hareketini ise doğal gibi göstermeye fazlaca çaba harcıyordu. Ben takım elbiseli, soluk yüzlü ve at körü biçimde toplanmış kırsaç uzun böyle bir adam anımsıyordu ama nereden? Böyle bir adamı geçerken görmüş, at kuyruğunun bir iş adamında ne kadar gülünç ve demode göründüğünü düşünmekten kendini alamamıştı. 80'li yıllardan kalma gibi. Bahnhofstrasse. At kuyruklu adam, Jimmy Cavanaugh'ı fark etmesinden hemen önce yaya alışveriş merkezindeki kalabalığın arasındaydı. Şimdi buna emindi. Adam St. Gotthard Oteli'nin yakınındaydı. Daha sonra beni yeşil Audi ile izlemişti. Şimdi de buradaydı ve kıyafeti buraya hiç yakışmıyordu. Ben tanrım o da beni izliyor diye düşündü. Bu öğleden sonradan beri beni gözlüyor. Genç adam yüreğinin sıkıştığını hissetti. Kimdi ve niçin buradaydı? Jimmy Cavanaugh gibi o da her ne sebeptense beni öldürmek istediyse niçin şimdiye kadar yapmamıştı bunu? Bunun için yeterince fırsatı olmuştu. Kavanağ, Bahnhofstrasse'nin orta yerinde güpegündüz ona tabanca çekmişti. At kuyruklu adam hemen hemen boş bir tavernada niçin ona ateş etmekten çekiniyordu? Ortada dolaşan garsona gelmesini işaret etti. Bir kahve rica edebilir miyim? Tabii efendim. Ha evet, tuvaletiniz nerede? Garson küçük bir koridorun zar zor fark edildiği odanın hoş bir köşesini işaret etti. Ben de tuvaletin yönünü vurgulamak ister gibi o tarafa doğru bir kol işareti yaptı. At kuyruklu adam nereye gittiğini göstermek istiyordu. Ben tabağının altına bir miktar para sıkıştırdı. Restoranın kibrit paketlerinden birini cebine attı, ayağa kalktı ve tuvalete doğru yürüdü. Mutfağın aksi yerine düşen küçük bir koridorun ucundaydı. Restoran mutfaklarının genellikle dışarıya açılan servis kapıları olduğunu ve kaçmak için elverişli olduklarını ben iyi biliyordu. Fakat mutfak yoluyla restorandan kaçmaya tasarladığını at kuyrukladığımı düşünmesini istemiyordu. Bu tuvalet küçük ve penceresizdi. Ben oradan kaçamazdı. At kuyruklu adam herhalde bir profesyonel olarak restorandan çıkış yollarını kontrol etmişti. Ben tuvaletin kapısını kilitledi. Odada eski bir tuvaletle aynı derecede eski bir lavabo vardı. Havası da deterjan kokuyordu. Genç adam dijital telefonu çıkardı ve Altes Gebaud'un numarasını çevirdi. Ben restoranın bir yerinde çalan telefonun hafif sesini işitti. Herhalde barda at kuyruklu adam bölmenin yakındaki çevirme kadranlısı ya da eğer varsa mutfaktaki bir telefondu ya da belki her ikisi de. Bir erkek sesi yanıt verdi. Altes Gebaud, Guten Abend. Sesin sahibinin garson olduğuna ben aşağı yukarı emindi. Sesini kalınlaştırarak, müşterilerinizden biriyle konuşmam lazım dedi. Bu akşam sizin orada yemek yiyen biriyle önemli bir sorun var. Ja, kimmiş bu? Kendisini herhalde tanımıyorsunuz. Müdavimlerden biri değil. Kır saçları at kuyruğu biçimde toplanmış bir centilmendir. Üstüne herhalde deri bir ceket var. Hep öyle gezer. Evet, kim olduğunu anladım galiba. 50 yaşlarında bir bey. Evet, ta kendisi. Telefona gelmesini söyleyebilir misiniz? Önemli bir sorun olduğunu söyleyin. Gerçekten acil bir durum söz konusu. Benim sesinin yansıttığı stresten etkilenen garson, evet hemen diye atıldı ve telefonu elinden bıraktı. Ben açık bıraktığı telefonu spor ceketinin göğüs cebine koydu. Tuvaletten çıktı ve yemek odasına döndü. At kuyruğu artık bölmesi değildi. Telefon bardaydı. Bar ise konumu dolayısıyla restoran ağzından görülemiyordu. Ben de zaten masasına oturana kadar barı görememişti. Ayrıca barda duran veya oturan birinin restoranın kapısını ya da restoranın tuvaletle kapı arasındaki bölümünü görmesi olanaksızdı. Ben hızlı adımlarla kapıya yürüdü ve dışarı çıktı. Bu telefon numarası sayesinde belki 15 saniyelik bir zaman kazanmıştı. Bu süre içinde at kuyruklu adam tarafından görülmeden gidebilirdi. Adam şu sırada telefonun almacının içine konuşuyor fakat sessizlikten başka bir şey duyamıyor ve kendisini o kadar dikkatli tarif edenin kim olduğunu merak ediyordu. Ben harap olan kiralık arabadan valizlerini kaptı ve yeşil Audi'ye koştu. Sürücüsü hızlı hareket etmeye hazırlıklı olarak anahtarı kontanın üzerine bırakmıştı. Bu uyuşuk ya da hırsızlık herhalde alışılmış bir şey değildi ama her şeyin bir ilki vardı. Ben ayrıca at kuyruklu adamın otomobilinin ortadan kayboluşunu polise bildirecek durumda olmadığından şüpheleniyordu. Böylece kendisi çalışan bir araç kazanırken izleyicisini araçtan yoksun ediyordu. Ben arabaya atlayıp motoru çalıştırdı. Artık sessiz olmaya çalışmasının gereği yoktu. At kuyruklu adam motorun ateşlendiğini elbette ki duyacaktı. Genç adam arabayı geri vitese taktı. Sonra bir lastik gıcırtısı içinde parke taşlı alanı süratle aştı ve Rathaus Plus'tan dışarı fırladı. 15 dakika sonra küçük bir köy yolunun ıssız bir ağaçlık bölümünde yarı yerine kadar tahta kaplamalı bir taş evin yanında durdu. Binanın önündeki küçük tabelada Langasthof yazıyordu. Genç adam arabayı sık bir çam ağacı kümesinin arkasına gizledikten sonra konuk evinin ön kapısına döndü. Buradaki yazıda da Empfang yani resepsiyon diye yazılıydı. Ben zili çaldı. Birkaç dakika kadar bekledikten sonra içeride bir ışık yandı. Vakit gece yarısıydı ve belli ki müessese sahibini uyandırmıştı. Yüzü kırışıklıklardan yol yol olmuş, ihtiyar bir adam kapıyı açtı ve somurtkan bir suratla beni içeri aldı. Öne geçerek uzun ve karanlık bir koridorda yürümeye başladı. Yanından geçtiği küçük duvar apliklerini bir bir yakarak üstünde 7 olan ceviz kaplama bir kapının üstüne geldi. Eski bir maymuncukla kapıyı açtı ve düşük wattlı bir ampulü yaktı. Rahat bir odaydı burası. Üstünde kuş tüyü bir yorganın katlı olarak durduğu iki kişilik bir yatak odaya hakimdi. Baklava desenli duvar kağıdı yer yer soyulmuştu. Otelci onu izlemiş olan beni elimizde yalnız bu oda var dedi. Tamam. Kaloriferi yakacağım. Herhalde bir 10 dakika sürer. Ben geceyi geçirmek için gereksindiği bir iki eşyayı valizinden çıkardıktan sonra bir duş almak için banyoya geçti. Tesisat o kadar yabancı ve karmaşık görünümlüydü ki 4 veya 5 düğme ve kadranı bir kancaya takılı telefon stilinde bir el duşu vardı. Ben tesisata şöyle bir baktı ve sıcak suyun borulardan geçip buraya ulaşmasını beklemeye değmeyeceğine karar verdi. Sonunda yüzüne soğuk su çarptı, dişlerini fırçaladı ve soyundu. İçine kas suyu doldurulmuş organ yumuşacıktı. Genç adam hemen uykuya daldı. Bir süre sonra seyahat saatini babamdan çıkarmadığı için emin olamasa da belki aradan saatler geçmişti bir gürültü duydu. Kalbinin atışları hızlanan ben yatağın içinde dimdik oturdu. Sesi tekrar duydu. Yumuşak fakat buna rağmen duyulabilir bir gıcırtıydı. Halının altındaki taban tahtalarına basılmasından kaynaklanıyordu. Ben gece masasına uzandı ve pirinç lambayı kaidesinden kavradı. Öbür eliyle kabloyu yavaşça prizden çekti ve lambayı odaya giren kişinin başına savurmaya hazırlandı. Yutkundu, kalbi küt küt çarpıyordu. Ayaklarını yavaşça organın altından çıkararak yere sarkıttı. Sehpanın üstündeki diğer cisimleri oynatmamaya gayret ederek lambayı ağır ağır yukarı kaldırdı. Kaideyi sağlam bir şekilde kavradıktan sonra yavaşça başının üstüne kaldırdı ve ani bir hareketle yataktan fırladı. Güçlü bir el uzanıp lambayı yakaladı ve ellerinin arasından kopardı. Ben karaltıya doğru bir hamle yaptı, omzunu çevirdi ve karaltının göğsüne bastırdı. Ama aynı anda bir ayak fırlayıp Ben'in ayak bileklerine sarıldı ve onu yere yıktı. Ben var gücüyle doğrulup saldırganın dirsekleriyle dövmeye çalıştı ama bir dizin göğsüne ve karın boşuna toslaması sonucunda soluğu kesildi. Başka bir girişim yapmasına fırsat bırakmayan karaltı ellerini öne atıp Ben'in omuzlarını aşağıya çarptı ve yere mıhladı. Ben bir kükreme salıverdiyse de İri bir el anında ağzına yapıştı. Genç adam da kendini kardeşinin yüzüne bakar buldu. Peter, iyi olmasın iyisin ama ben daha iyiyim dedi.